Ayrım 4. Sayfa 31'den devam. 7. 16. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi yaşamında ünlü Yahudiler. A. 16. yüzyıl. A1. Hamon ailesi. Moshe Hamon, 1490-1567. II. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim'in hekimbaşısı olan ve onların katıldığı her sefere katılan Granada doğumlu Yosef Hamon'un 1450-1518 yılları arasında yaşamıştır, oğludur. Moshe Hamon, Hekim Yakub'un açtığı yoldan ilerleyip Osmanlı Yahudilerinin hekimbaşılık görevine çıkanlarını temsil eden Hamon ailesinin fertlerindendir. 1. Selim'in ve Kanuni Sultan Süleyman'ın özel hekimliğini yapmış, ayrıca diş hekimi üzerine bir eser bırakmıştır. Moshe Hamon, cemaatinin sorunlarıyla yakından ilgilendiği gibi Yahudi kültürüyle de meşgul oldu. Çeşitli dini eserlerin basılmasına öncülük etti, birçok din bilginin Talmud'u incelediği bir okul kurdu. Moshe Hamon, divan erkanı ile aynı seviyede tutulmuş, 1540'ta Venedik Devleti ile imzalanan barış anlaşmasından sonra ödüllendirilmiştir. Ayrıca kuvvetli bir ihtimalle Kanuni zamanında çıkarılan evladı Musa fermanıyla Hamon ailesinin bütün vergilerden bağışlanması buyurulmuştu. Kanuni Sultan Süleyman'ın divanında yer alan tıp doktorları arasında Don Gedaliah İbni Yahya, Abraham Levi Migas, Moshe Bataril ve Moshe Hamon'un ölümüyle beraber aynı görevi beraberce getirilen Yosef Hamon ve Yuda da Sagara bulunmaktaydı. Moshe Hamon'un oğlu tıp doktoru Yosef Hamon, Sultan II. Selim'in özel doktor olmuş, İbrani şiir kültürüyle ilgilenmiş, nispeten genç yaşta 1577'de vefat etmiştir. Çocuklardan Doktor İzak, Osmanlı İmparatorluğu'na tesis etmesi için barış görüşmelerinde İspanyolların çıkar teklifine karşı çıkmış ve Osmanlı diplomasisinde ülkesinin menfaatlerini korumuştur. A2. Nasi ailesi. Muhtemelen İspanya kökenli Portekizli bir Marano ailesi olup Mendes adıyla tanımışlardır. Yahudi adları Benbaneste'dir ve Osmanlı sarayında önemli görevler yüklenmişlerdir. Donna Gracia Nasi, La Senyora, 1510-1559. Portekiz'e Beatriz de Luna, Hristiyan adıyla doğdu. 1528'de kendisi gibi converso, yani din değişmiş olan banker Francisco Mendes ile evlendi. Kocası 1537'de ölünce Anvers'te Mendes'in bankasının tek sahibi oldu. Venedik'te bir davadan ötürü tutuklanınca İstanbul'daki yeğeni Yosef Nasi'nin başvurusu ve Kanuni'nin devreye girmesiyle 1553'te Donna Gracia Osmanlı vatandaşı oldu. Serveti iade olundu. Donna Gracia Osmanlı vatandaşı olan Ancona'daki konversoları kurtardı. Engizisyon altındaki diğer dindaşlarına yardımda bulundu. Osmanlı kentlerinde sinagog ve okullarda kuran Donna Gracia Nasi son Yahudi devletinin yıkılmasından sonra tarihin kaydettiği en önemli Yahudi kadınlardandır. Tiberya'da bir yeşiva, İstanbul ve İzmir'de adını taşıyan sinagoglar yaptırmıştır. Don Joseph Nasi, Joao Miguez yani Juan Miguez, Portekiz'in Marano bir ailede doğdu. Halası Beatriz de Luna yani Donna Gracia tarafından büyütüldü. Anvers'e gittiklerini beraberdiler. Leuven Üniversitesi'ni bitirdi. Aile bankası Mendes Bankası'na çalıştı. Fransa ve İtalya'ya gitti. Engizisyondan kaçan Maranoslara yardım etmeye çalıştı ve 1554'te bir Maranos kafilesinin başında İstanbul'a gelerek mevcut vicdan özgürlüğünden yararlanarak eski dinine döndü ve Yosef Nasi adını aldı. Aynı yıl halasının kızı Reyna Malka ile evlendi. Kanuni'nin şehzadeleri Selim ve Beyazıt arasındaki mücadelede Selim'i destekledi. Mücadeleyi Selim kazanıp Selim'in 1566'da tahta çıkmasıyla Yosef Nasi'nin saraydaki etkisi daha da arttı. İkinci Selim, Yosef Nasi'yi Naxos Adası dükalığına getirdi. Avrupa'yı ve batılı devlet adamlarını çok iyi bilen Yosef Nasi, Venedik, Fransa Krallığı, İspanya Krallığı gibi devrin güçlü ülkelerini başarılı diplomasisiyle Osmanlı'nın önüne müşkül duruma soktu. Yosef Nasi, Venediklerin halasına yapmış olduğu kötü muamelenin yarattığı nefretten kaynaklanan bir hırsla padişahı Kıbrıs'ın fethine zorladı. Sokullu Mehmet Paşa'nın muhalefetine rağmen uygun koşulların oluşması üzerine Lala Mustafa Paşa komutasındaki Kara ve Deniz Kuvvetleri adayı 1570-1571'de fethetti. Kıbrıs'a Anadolu'dan köylüler yerleştirildi. Ayrıca 2. Selim'in fermanı ile Kıbrıs'ta 500 Yahudinin yerleştiği çalışması öngörüldü. 1571'de İnebahtı Deniz Savaşı'nın kaybedilmesiyle, savaş aleyhtarlarının etkisiyle, Venedik'le uzlaşma tartışmalarını yürütmekle Salomon ben Nathan Eşkenazi görevlendirildi ve 1574'te 2. Selim'in ölümüyle de Yosef Nasi sarayda kendini tamamen yitirdi. Sokullu'nun etkisiyle Sultan 3. Murat zamanında servetine el kondu. Yosef Nasi, Tiberias şehrinin imarı için bir adamını görevlendirmiş. Ayrıca Ben Porat, Yosef adında İbranice bir kitapta yayınlamıştır. Yosef Nasi, Selanik'te yüksek vergiler ödemekle mükellef kılınan Yahudiler üzerindeki bu yükü kaldırtmıştır. Ayrıca Bet Halavi Yeşivası'nın kurucusudur. A3 Salomon Ben Nathan Eşkenazi 1520-1602 İtalya'da doğdu ve tıp öğrenimini Padova'da tamamladı. Polonya kralı 2. Sigmund'un doktorluğunu yaptı. 1564'te İstanbul'a yerleşti. 1570 Kıbrıs Savaşı esnasında Venedik elçisiyle Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa arasındaki temasları yürüttü. Sokullu'nun sadrazamlık danışmanlığı makamına getirildi ve 30 yıl süreyle konumunu koruyarak uluslararası birçok hassas konunun görüşülmesi görevini yüklendi. Eşkenazi, İnebahtı Savaşı'ndan sonra Osmanlı-Venedik görüşmelerini yürütmekle görevlendirildi. Bu arada 1573'te Venedik Dükası'nın ülkedeki tüm Yahudilerin sınır dışı edilmesi kararını iptal ettirmeyi başardı. Eşkenazi, Polonya Krallığı'na Fransa'nın dul kraliçesi Catherine de Médicis'in oğlu 3. Henry'nin seçtirilmesi, İngiltere ve Vatikan temsilciler arasındaki arabulucunun sağlanması gibi uluslararası işlevlerde de bulundu. 2. Murat zamanındaki ekonomik güçlüklerin baş gösterdiği bir sırada Yahudi bir kadının çok pahalı bir elması takıp gezmesini yarattığı büyük tepki nedeniyle sultanın hiddete kapılıp bütün Yahudileri öldürme emri vermesi üzerine Salomon Eşkenazi'nin ve Ester Kira'nın etkisiyle sadrazam ve valide sultanın ricalarıyla sultan bir öfke anında verdiği emri değiştirerek Yahudilerin ve gayrimüslimlerin giyimini düzenleyen ve lüks eşya kullanımını kısıtlayan bir ferman buyurdu. 1580'deki bu fermana göre Yahudiler kavuk taşıyamayacak, kırmızı bir şapka, siyah ayakkabı ve pamuktan kapama giyecekti. Salomon Nathan ben Eşkenazi, Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra da 3. Mehmet zamanında 1595-1603 arasında sadrazamın danışmanı ve doktor olarak görev yaptı. 3. Murat zamanında saray imamı Kürdizade Abdurrahman, lüks giyiminin Kadızade ise güzel ahlakın bırakılması aleyhine vaazlar verirlerdi. Her ikisi de Hristiyanları ve özellikle Yahudileri sevmezdi. Etkileri altında kalan Sultan bir ara İstanbul'un bütün kiliselerinde camiye çevirme kararı vermiş, Hristiyan cemaatlerin yalvarması, Avrupa hükümetlerinin elçilerine başvurması ile bu tasarının durdurması mümkün olmuştu. Salomon ben Nathan Eşkenazi'nin oğlu Nathan Eşkenazi de doktor oldu ve Venedik'i 1605'te gizli bir diplomatik görevle ziyaret etti. 3. Mehmet döneminde de Salomon Nathan ben Eşkenazi'nin kardeşi İbrahim Paşa'nın Doktor Benveniste Siyavuş Paşa'nın danışmanlığı yürüttü. Benveniste'nin 1582'de hazineyi endişe içine bırakan kalp paralısının düzeltilmesi işinde hizmete geçmiştir. Gabriel Buenaventura da Osmanlı İmparatorluğu adına İspanya'nın diplomatik görüşmeleri sürdürdü. A4 Salomon Aben Yaeş 1520-1603 Portekiz'de Marano bir ailede doğdu ve Alvaro Mendes adını aldı. Gençliğinde Hindistan'a gitti, elmas işinden servet kazandı ve 1555'te döndüğü Portekiz'de kral tarafından şövalye ünvanıyla ödüllendirildi. Alvaro Mendes, Madrid, Paris, Anvers, Londra, Venedik'te bulundu. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth, Fransız Kralı 2. Henry ve Ana Kraliçe Catherine de Médicis ile görüştü. Yani yeni Portekiz Kralı'nı İspanya Kralı'na karşı destekledi. Alvaro Mendes, 1585'e Selanik'e geldi, Yahudiliğe döndüğünü açıklayarak Salomon Aben Yaeş adını aldı. Aben Yaeş, 3. Murat'ın güvenini kazanarak Midilli Dükü ünvanını aldı ve saray komiseri olarak 20 yıl daha görev yaptı. Ticari faaliyetleri sayesinde Avrupa başkentlerinden aldığı bilgileri Osmanlı Sarayı'na bildirdi. Aben Yaeş, Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin geliştirilmesi için gayret sarf etti ve 1579'da İngiliz tüccarlarına Osmanlı topraklarına serbestçe dolaşma ve ticaret yapma izni bağışlandı. İngiltere 1582'de bir sefaret açtı. Büyükelçi Barton'un aleyhinde çevirdiği entrikalara rağmen Kraliçe Elizabeth'in güvenini kazanmaya devam eden Aben Yaeş, Osmanlı-Avusturya Savaşı'nda İngiltere'nin tarafsız kalmasını temin etti. Salomon Aben Yaeş'in Osmanlı ve İngiltere yönetimleri arasında sağladığı dostça ilişkiler sayesinde siyasi yönden İspanya'nın gelişmesi engellendi. 3. Murat'ın 1595'teki ölümünden sonra tahta geçen 3. Mehmet zamanında da Aben Yaeş görevini sürdürdü. Aben Yaeş, Safed'deki ve Türkiye'deki fakir Yahudilere yardım etti. İstanbul'daki matbaacı Jabez ailesine destek oldu, cemaatinin Osmanlı yönetimine karşı temsil edilmesine yardımcı oldu. A5 David Passy. Portekiz'de bir Marano olarak doğan, Venedik'te bir süre oturduktan sonra İstanbul'a yerleşerek Yahudiliğini ilan eden David Passy, 3. Murat'ın ve 3. Mehmet'in vezir kaymakamı olmuş ve Halil Paşa adını alıp taşımıştır. Hristiyan ittifakına karşı koydu. Malta'nın fethi için İspanya'ya karşı bir Osmanlı-İngiliz ittifakı kurulması için çaba sarf etti. Lehistan ile diplomatik münasebetlerle ilgili olarak hakkında yer alan bazı olumsuz iddialar nedeniyle Rodos'a sürüldü, dönüşünde devlet işlerinden çekildi. Halil Paşa, 3. Murat'ın kızıyla evlendi. Kayınbiraderi 3. Mehmet, tahta geçine kendisini Kaptan Paşa rütbesi verildi. A6 Ester Kira. 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı saraylarında etkili bir Yahudi kadın olan Ester Kira, İstanbul tüccarlarından Ribi Eli Handeli'nin dul karısı olup Kanuni Sultan Süleyman zamanında hareme kabul edilmeyi başarmıştı. Kira kelimesinin Rumca hanım, ev sahibesi, Ege adalarında da seyyar satıcı hanımların Kirazza olarak adlandırmasından kaynaklandığı sanılmaktadır. Ester Kira, Kanuni'nin 2. Selim'in ve 3. Murat'ın padişahlık dönemlerinde haremin ipek kumaş, mücevherat, süs, ziynet eşyası gibi gereksinimlerini karşılayarak valide sultanlar ve gözde sultanlar ile yakın ilişkiler geliştirdi. 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet düzeninin bozulması ve devlet işleriyle yeterince ilgilenmeyen padişahların saray kadınlarının etkisinde kalması nedeniyle Ester Kira sarayda oldukça nüfuzlu oldu. Özellikle 3. Murat döneminde sultanın gözdesi, 3. Mehmet'in annesi ve Venedik asıllı Baffa ailesinden Safiye Sultan'la samimi olan Ester Kira, 1580'de Venedik'le barış döneminde yaşanan anlaşmazlıkları çözümledi. Dış siyasette oynadığı rolün yanı sıra yüksek tutkuları nedeniyle Kira, sipahi beyliklerin dağıtılması kadar ünvan ve imtiyaz dağıtımına karıştı ve oğluna İstanbul gümrükleri yönetimini verdirtti. Bu şekilde servet sahibi olan Kira birçok düşmanı da edindi. Ulemanın tepkisi, ekonomik bulanımların da etkisiyle sipahiler 1592'de Valide Sultan'a karşı ayaklanarak bu kötü gelişmelerin sebebi olarak gördükleri Ester Kira ve iki oğlunu sığındıkları Halil Paşa'nın konağında buldular. Görüşme talebi için muhatap bulamayan öfkeli isyancılar saklananları bularak Ester Kira ve bir oğlunu öldürüp cesetlerini at meydanına yani Sultanahmet'e sürüklediler ve halka teşhir ettiler. Ester Kira'nın diğer oğlu Müslümanlığı kabul ederek öldürülmekten kurtuldu. Ester Kira, Yahudi yazar ve bilim adamlarını koruduğu Zakuto'nun Sefer Yohahim adlı tarihi eserini bastırdı. İstanbul Büyük Yangını'nda büyük zarar gören Yahudi mahallesi sakinlerine geniş yardımlarda bulundu. 3. Murat'ın daha önce belirtildiği gibi tüm Yahudilerin öldürülmesi emrinin iptal edilmesine rol oynayan Ester Kira, bunu kendisini himaye eden Yahudi kökenli olan 3. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan'ın ricasıyla gerçekleştirmiştir. B. 17. ve 18. yüzyıl. Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579'da öldürmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu duraklama devrine girmiştir. Bunda yeteneksiz olduklarından kendilerini dünyevi zevklere terk ederek devlet işlerini yakınlarının ve saray kadınlarının etkisi altına giren padişahlar kadar devlet idaresine bulunan memur ve yöneticinin yolsuzlukları ve Osmanlı ordusundaki disiplin bozulmalarına sebep teşkil eder. Doğal olarak da gelir kaynaklarındaki azalmalara bağlı olarak ülkede ekonomik sıkıntılar baş göstermiştir. 16. yüzyılda altın bir çağ yaşayan Osmanlı Yahudilerinin de bu gidişata uygun olarak ekonomik ve kültürel gerilemesi başlamıştır. Genel durumun haricinde bu gidişata yol açan nedenler arasında 1. İmparatorluğa 15. ve 16. yüzyıllarda yapılan güçlerin bu yüzyılda durması nedeniyle Avrupa'nın yeni fikirlerin ve buluşların gelmemesi ve Osmanlı Yahudilerinin Avrupa ile temasını zayıflaması. 2. Yahudilerin Avrupa ile temasını sağlayan İspanyolcanın Judeo-Espanyolca'ya dönüşmesi ve İbranice harflerin kullanılmaya başlanması. 3. İmparatorluktaki diğer azınlıkların durumunun düzelmesiyle Yahudilerin tek elinde bulunan bazı mesleklerin onların eline geçmesi, örneğin Yahudi doktorların yerine Rum doktorlarının tercihi, ticarette dahi Avrupa Hristiyanlığının güçlenmesi sayesinde Hristiyan azınlıkların tüccar potansiyelinin artması. 4. 16. yüzyılda bireysel başarılar elde eden Yahudi ünlülerin cemaatlerinde kollamakla beraber kalıcı bir sosyal atılım gerçekleştirilmemeleri. 5. 17. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan sahte Mesih Sabetay Sevi hadisesinin Yahudileri meşgul ederek ekonomik faaliyetlerini sekteye uğratması, kendine hayal kırıklığı yaratması ve Yahudi din adamlarının nüfuzunu güçlendirmesi sayılabilir. Bu durumda Yahudiler bir yüzyıl önceki gibi saraya yakın etkin kişiliklere sahip olamamışlar ve aleyhlerine çıkarılan fermanlara cemaat önderlerinin cezalandırılmasına tepki göstererek bir örgütlenme sergileyememişlerdir. Örneğin devlet yönetimindeki katı tutumu ile tanınan 4. Murat 1623-1640 yılları arasında hüküm sürmüştür. Devrinde İstanbul'a yıllık giysi vergisini yatırmaya gelen Selanik Yahudileri heyetin başına bulunan Yudo Kovo sultanın emriyle idam edildi. Emrin ifa edilmemesi için etkili olabilecek bir Yahudi devreye giremedi. Bu arada 1. İbrahim 1640-1648 yılları arasında hüküm sürmüştür. Yönetimi zamanında başkent İstanbul'dan Edirne'ye nakledildi. Bu nedenle ticari münasebetler yüzünden birçok Yahudi Edirne'ye taşındılar. Fakat Yahudilerin durumu kötüleşmeye devam etti. B1 Sabetay Sevi olayı. İspanya ve Portekiz'deki Engizisyon dönemleri Yahudilerin bunlardan kaçarak sığındıkları diğer Avrupa ülkelerinde uğradıkları kötü muamele, 1648'de Polonya'da maruz kaldıkları korkunç Khmelnytski pogromu yani Yahudi kırımı, Polonya-Rusya savaşları sırasında gördükleri baskılar, öte yandan 16. yüzyıl Safed Kabala ekolünün yaydığı mistik fikirler, ekonomik ve kültürel gerilemenin izikliği Yahudileri bir kurtarıcı yani Mesih beklentisi içine itmeye başlamıştı. Bu ortamda İzmir'de Mora'dan göç eden ve Aşkenaz olduğu söylenen Sabbatai Sevi 1626-1676 yılları yaşamıştır. Mesih olduğunu iddia ederek gereken ilgiyi sağlayabildi. Dine karşı duyduğu merak sayesinde daha 15 yaşındayken Tevrat ve Talmud ezbere bilen, Kabala ve Zohar'ı inceleyen, güçlü bir hitabet sahibi olan ve çile dolu bir hayat yaşamaya kendisini adayan Sabbatai Sevi, 22 yaşlarındayken İzmir'de ısrarla Mesih olduğunu söylemeye başladı. Yapılan ikazlar sonuç vermeyince 1651'de İzmir'den kovuldu. Kendini anlatmak amacıyla gittiği Selanik ve İstanbul'da aynı nedenlerden ötürü barınamayan Sevi 1662'de Kudüs'e gitmeye karar verdi. Sevi gittiği yerlerde saygı gördü. Kahire'de yerel cemaat başkanlarından Rafael Yosef yani Yusuf Çelebi'nin desteğini aldı. 1664'te bu şahsın evinde Mesih'le evleneceğini rüyasına gördüğünü söyleyen ve ailesini Polonya pogromunda kaybeden Sara adında bir genç kızı getirerek evlendi. Sabetay Sevi, Gazze kentinde Nathan adında bir gencin insan ruhunun sırlarına erdiğini ve mutluluk verdiğini duyup gittiği bu kentte samimi olduğu bir şahıs tarafından Mesih ilan edildi. Nathan da kendisini peygamber ilan etti. Bu ve buna benzer hadiseler halkı heyecanlandırdı. Heyecan Orta ve Kuzey Afrika Yahudilerine de yayıldı. Heyecan Orta ve Kuzey Avrupa Yahudilerine de yayıldı. Sevi, hahamların tepkisi üzerine Kudüs'ten kovulduysa da gittiği İzmir'de muhalif hahamları saf dışı bırakarak Tora ile de bağdaşmayan taşkınlıklarını sürdürdü. Artan şikayetlerinin resmi makamların el koyacağı bir duruma gelmesi üzerine İstanbul'a hareket eden Sevi yolda tutuklandı ve Gelibolu Kalesi'ne nakledildi. Fakat burada da müritlerin yoğun ilgisi sıkıntı yarattı. 1666'da Sultan 4. Mehmet'in yani Avcı Mehmet'in Sadrazam Kaymakamı Mustafa Paşa'nın huzuruna çıkarılarak sorguya çekilen ve huzurda bir mucize gerçekleştirmeyeceği takdirde idam edileceği belirtilen Sevi Müslümanlığı seçti. Mehmet Efendi adını aldı ve kendisine ayrıca maaş bağlandı. Durumun sulh içinde hallolması Yahudiler arasında sevinç yarattıysa da olay Mesih bekleyen Yahudilerde büyük bir düş kırıklığı yarattı. Öte yandan Sabetay Sevi'nin eşi, iki kardeşi, oğlu ve birçok müridi aynı yolu izleyerek Müslüman oldular. Hahamların engellenmesine karşı Nathan Sevi ile görüştü. Sevi ise hem Müslüman hem de Yahudi gibi davranışı için olduğundan Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından Arnavutluk'taki Berat kasabasına sürüldü ve orada öldü. Sabetay Sevi'nin ideolojisi Selanik, İstanbul ve İzmir'de, ayrıca İtalya'nın bazı kentlerinde ve Polonya'da gelişti. Avrupa'da zamanla etkisini yitiren bu akım, Türkiye'ye dönme adı verilen müritlerince yakın zaman dek sürdürmüştür. Dönmeler özellikle Selanik yakınına yerleştiler. Dışa doğru Müslüman davranışı olan bu kişiler kendi aralarında Yahudi Sabetaycı tarikatların davranışlarını izlediler. Örneğin kendilerine göre bayram günleri saptadılar. Sabetay Sevi hareketi 17. yüzyıl Yahudi yerleşim merkezlerini ekonomik olarak sarsmıştır. Ancak İzmir'de bir sanayi ve ticaret etkinliği yaşanmıştır. B2 17. yüzyılda Osmanlı'nın siyasi yaşamında ünlü Yahudiler. Gabriel Buenaventura 1614'te İspanya'lı mütareke akdi için divan tarafından 1. Ahmet döneminde İspanya özel temsilcisi sıfatıyla bu ülkeye gönderildi. İsrail Koryan, Kara Mustafa Paşa'nın özel hekimliğini yaptı ve 2. Mustafa zamanında 1699'da Karlofça Anlaşması görüşmelerine katıldı. Moiz ben Yuda Beberi, Ruslara karşı bir anlaşma önermek isterken, İsveç Kralı 11. Charles ile konuyu görüşmek üzere Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından Stockholm'e gönderildi. 1673'te ölümünden sonra oğlu Yuda Beberi görevi teslim aldı. 17. yüzyılda da birçok Yahudi doktor saraylık hizmetlerini sürdürdü. Eliezer Eskendari, 4. Murat'ın 1623-1640, Veziri Sinan Paşa'nın ve 4. Mehmet'in 1648-1687 hekimi ve Yahudilerle ilgili konularda danışmandı. Hekim Salomon Eşkenazi'nin karısı Bula Eksati çiçek hastalığında uzmandı ve 1. Ahmet'i 1603-1617 tedavi etmişti. Naftali Ben Mansur, Baltacı Mehmet Paşa'nın 1660-1713 hekimiydi. B3 18. yüzyılda Osmanlı Yahudileri. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemi 2. Viyana kuşatması veya Karlofça Anlaşması 1699 ile başlar ve Yaş Anlaşması'na kadar 1792'ye kadar sürer. Bu devirde 7 padişah tahta geçmiş, özellikle Ruslarla birçok savaşa girilmiş, sınırlı başarılar elde edilmişse de toprak kazanma dönemi bitmiştir. Devrin kayda değer olayları arasında Lale Devri 1718-1730 arasında, Patrona Halil Ayaklaması 1730, İbrahim Müteferrika'nın ilk Türkçe matbaayı açması 1727, Ruslarla ilgili savaşlar ve bazıları yer alır. Avrupa'da en önemli olay 1789'daki Fransız İhtilali'dir. Bu dönemde Avrupa Yahudilerine bağnazlık, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yahudilerde de Sabetay Sevi hadisesinin bıraktığı hayal kırıklığı, ayrıca sosyal ve kültürel bir çöküş yaşanmıştır. Osmanlı ülkesine göç edilen dönemden beri Yahudi cemaatine bir yenilik getirilememiş, cemaatin yönetimle ilişkisi oldukça zayıflamıştır. Yahudilerin İstanbul'daki ekonomik durumu vasatın üstünde ise de, örneğin Filistin'deki Yahudiler yoksulluk çekmekte ve İstanbul'dan gönderilen yardımlarla desteklenmektedirler. Osmanlı Yahudilerinde matbaacılık gelişmeyi sürdürmüştür. Rabbi Yona ben Yakov Eşkenazi bu meslekte yüzyılın en ünlü şahsiyetidir. 1711'de kurduğu geniş matbaası 1714'teki yangına rağmen oğulları ve torunları ile 1770'e kadar sürmüş ve bu matbaada birçok dini eser basılmıştır. Edebiyat alanında bu yüzyılda İbranice dil bilgisi çok zayıfladığından bazı İbranice eserlerin yanı sıra özellikle Judeo-Espanyolca çeviriler, özgün eserler önem kazanmıştır. 1730'da Jacob ben Meir Kuli'nin yazdığı ve yabancı dil konuşan kavim anlamına gelen Me'am Loez adlı Doğu Seferatlarının ansiklopedisi İbranice anlamayanların kitabı olarak anılan ve uzun yıllar Yahudi ailelerinin en çok okudukları ve kendilerini tanımaya yardım eden eser bu yüzyılın en kıymetli Yahudi edebi yapıtlarındandır. Başka Judeo-Espanyol eserlerinin yanı sıra ünlü yayımcı Abraham ben İshak Assa'nın 1710-1768 yılları arasında yaşamıştır. Tevrat, Şulhan Aruh ve bazı gibi dini, ilmi, tarihi eserlerin çevirileri de zikredilmelidir. Ayrım sonu. Sayfa 41.